Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 6. Kaset 1. Yüz Sayfa 203 23. Temeli yasalar ve hukuksal sistem olan tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Zümreler, B. Sınıf, C. Kast, D. Kölelik, E. Hiçbiri 24. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye neden dış etmenlerden biridir? A. Yayılma, B. Keşifler, C. İcatlar, D. Nüfus hareketleri, E. Teknoloji 25. Toplumsal normlara uymayan davranışlara ne ad verilir? A. Sapkın davranış, B. Yanlış davranış, C. Anormal davranış, D. Antisosyal davranış, E. Hatalı davranış 26. Sapkın davranışların insanların birbiriyle etkileşimleri sonucu öğrenildiğini ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Kültürel iletişim kuramı, B. Yapısal baskı kuramı, C. Kontrol kuramı, D. Tanımlama kuramı, E. Öğrenme kuramı 27. Aşağıdakilerden hangisi mağduru olmayan suçlardan biridir? A. Yan kesicilik, B. Kumar oynama, C. Kasa hırsızlığı, D. Kiralık katillik, E. Otohırsızlığı 28. Aşağıdakilerden hangisi bilimin normlarından biri değildir? A. Organik bir şüphecilik, B. Diğer kamlık, C. Toplumculuk, D. Evrensellik, E. Kesinlik 29. Canlılar ile çevreleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknoloji, B. Genetik, C. Ekosistem, D. Ekoster, E. Ekoloji 30. Bilgisayar teknolojisinin endüstride kullanımının ilk yansıyan olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yorgunluk, B. İş kazalarının artışı, C. Bilgisayar virüsleri, D. Aşırı korku, E. İşten personel çıkarılması. Yanıt anahtarı 1E, 2A, 3C, 4C, 5A, 6E, 7E, 8B, 9A, 10D, 11B, 12C, 13C, 14B, 15B, 16E, 17E, 18E, 19E, 20C, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27B, 28E, 29E, 30E. Ünite 11. Psikoloji bilimine giriş ve yöntem. Ünite ile ilgili bilgi. Psikolojinin tanımını ve dallarını çok iyi öğreniniz. Giriş. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji, çevre, organizma ve davranışlar arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışır. Psikolojinin tanımına baktığımız zaman şu öğeler karşımıza çıkmaktadır. A. Çevre. Çoğu zaman uyarıcı ile aynı anlamda kullanılmasına rağmen ondan daha geniş kapsamlıdır. Uyarıcı, organizmanın her türlü sınır uçlarına etki edebilen enerji değişiklikleridir. B. Organizma. Psikolojinin ilgilendiği organizmalar insanlar ve hayvanlardır. Hayvanlar denilince de daha çok güvercinler, fareler ve maymunlar üzerinde araştırma yapılır. C. Davranışlar. Davranış bir organizmada yer alan ve bir organizma tarafından yapılan her türlü eylemdir. Davranışlar üç grupta toplanabilir. Gözlemci tarafından doğrudan gözlenebilen davranışlar, jest ve mimikler konuşma bu tür davranışlara örnektir. Dolaylı yoldan gözlenebilen davranışlar, bu davranışlar gözlenebilen davranışlar yardımıyla tahmin edilebilir. Bu davranışlara akıl yürütme, problem çözme, duygu, heyecanlar, düşünme örnek olarak gösterilebilir. Sinir sistemi faaliyetleri ve fizyolojik süreçler. D. İnceleme birimi. Daha önce açıklandığı gibi inceleme birimi insanlar ve hayvanlardır. E. Bilim dalı. Psikoloji, insan ve hayvan davranışları hakkında sistematik bilgi sağlayan bir bilim dalıdır. Psikoloji biliminin temel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Betimleme, davranışları belirleyen koşulların saptanması ile ilgilidir. Açıklama, davranışları açıklayan temel ilkelerin ve teorilerin oluşturulmasını içerir. Yordama, davranışların önceden tahmin edilebilmesi ile ilgilidir. Kontrol, davranışların istenilen bir düzeye ve biçime getirilmesi ile ilgilidir. Psikolojinin diğer bilimler arasındaki yeri. Psikoloji inceleme birimi canlılar olduğu için, canlılarda biyolojik bir varlık olduğu için, biyoloji, fizyoloji, biyokimya gibi biyolojik ve fiziksel bilimlerle sıkı bir ilişki içerisindedir. Öte yandan canlıları sosyal bir varlık olarak inceleyen psikoloji, bu yönü ile de sosyoloji, antropoloji, ekonomi gibi sosyal bilimlerle de çok yakın bir etkileşim içindedir. Bunlardan başka kullanılan yöntem ve tekniklerle de matematik ve teknoloji ile etkileşim içine girmektedir. Psikolojinin dalları: A. Deneysel psikoloji. Psikolojinin bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı Wilhelm Wundt'un deneysel çalışmaları ile olmuştur. 1879. Deneysel çalışmaların çoğu doyum, algı, güdü, öğrenme, bellek ve davranışın fizyolojik temelleri gibi konularla ilgilidir. Deneysel psikolojinin iki önemli alt dalı vardır. A. Fizyolojik psikoloji, davranışın biyolojik temellerinin incelenmesi ile ilgilidir. Bu yüzden biyoloji bilimiyle en çok etkileşimde olan alt daldır. B. Karşılaştırmalı psikoloji. Bu psikologlar en basit canlıdan karmaşıklara doğru gidildikçe davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları tespit ederek davranışa ilişkin temel kuralları bulmanın çabası içindedirler. Karşılaştırmalı psikoloji özellikle zooloji bilimiyle yakından ilgilidir. B. Gelişim psikolojisi. Canlıların davranışında döllenmeden ölümüne kadar tüm hayat boyunca gözlenen biyolojik ve psikolojik değişiklikler incelenir. C. Sosyal psikoloji. Bu daldaki psikologlar insan davranışlarının toplumsal ortamdan nasıl etkilendiğini ve bireylerin toplumsal ortamı nasıl değiştirmeye çalıştığını inceleme konusu yapmışlardır. Görüldüğü gibi sosyal psikoloji birey davranışları üzerinde yoğunlaşırken, sosyoloji grup davranışları üzerinde yoğunlaşmaktadır. D. Uygulamalı psikoloji. Uygulamalı psikolojinin birçok uygulama alanı vardır. Bunlardan bazıları aşağıda incelenmiştir. A. Klinik psikolojisi. Bu daldaki psikologlar normalden farklılık gösteren davranışlar, davranış bozuklukları ile kişiliğin gelişmesi ve bunu etkileyen etmenler üzerinde çalışmaktadırlar. Klinik psikologları özellikle davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisinde önemli adımlar atmışlardır. B. Okul ve eğitim psikolojisi. Bu daldaki psikologlar verimli öğrenme ortamlarının araştırılması ve araştırma sonuçlarının eğitim ortamlarında uygulanması üzerinde çalışırlar. C. Endüstri ve örgüt psikolojisi. Endüstri psikologları, endüstri ve işletmelerde kişilerin birbirleriyle işletme ile teknoloji ve araç gereçle etkileşimini incelerler. D. Danışmanlık psikolojisi. Bu daldaki psikologlar, eğitim kurumlarındaki öğrencilerin bireysel ve eğitim öğretime ilişkin sorunlarıyla ilgilenip bunlara çözümler üretmeye çalışırlar. E. Psikometrik psikoloji. Psikometrik psikoloji, davranışın değerlendirilmesi ve ölçülmesi, istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin psikolojiye uygulanması gibi konularla ilgilidir. Psikolojinin yöntemi. Psikolojide kullanılan araştırma teknikleri şu şekilde özetlenebilir. A. Betimsel araştırma ve ilgili teknikler. Betimsel araştırmanın amacı davranışları özetlemek, sınıflandırmak ve birbiriyle ilişkili ya da ilişkisiz davranışsal olayları belirlemektir. Betimsel araştırmada şu teknikler kullanılır. 1. Doğal gözlem. Canlılar doğal çevrelerinde ve araştırmacının herhangi bir müdahalesi olmadan gözlenir. 2. Sistematik gözlem. Gözlem araştırmacının belirlediği koşullar altında yazılır. 3. Testler. Testler davranışları ve davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araçlardır. Bu teknik ile elde edilen verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılabilmesi için testlerin iki temel özelliğe sahip olması gerekir. Güvenirlik. Testin değişik uygulamalarda ne kadar tutarlı ölçme yaptığını gösterir. Geçerlik. Testin ölçmeyi amaçladığı özelliği ne dereceye kadar ölçebildiğini gösterir. 4. Soru listesi, anket. Bireylerin belirli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini saptamak amacıyla düzenlenmiş soru listeleridir. Özellikle sosyal psikolojide kullanılan bir tekniktir. 5. Mülakat. İnsanların duygu ve düşüncelerini, davranışlarını saptamada, onları yakından tanımada kullanılan bir tekniktir. 6. Vaka incelemesi. Bu teknikte bireyin kendisinden ve başka kaynaklardan geçmişi, ailesi, çevresindeki insanlarla ilişkileri, sorunları ve benzeri diğer konular hakkında bilgi alınır. B. Deneysel araştırmalar. Deneysel araştırmaların amacı davranışların neden ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Neden ve sonuç ilişkilerinin tespit edilmesini sağlayan işlemler şunlardır. Bağımsız değişkeni değişimleme. Bağımsız değişken herhangi bir davranışa neden olan, belirleyici olan değişkendir. Araştırmacı bu değişkeni sistematik olarak değiştirerek davranışta meydana gelen değişiklikleri gözlemler. İşte bağımsız değişkenin sistematik olarak değiştirilmesi işlemine değişimleme adı verilir. Değişimlemenin bağımlı değişkene olan etkisini gözlemleme. Deneyde etkilenmesi beklenen değişkene bağımlı değişken adı verilir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere psikolojide bağımlı değişken davranıştır. Diğer değişkenleri kontrol etme. Bir deneyde bağımlı değişkeni bağımsız değişkenin dışındaki başka değişkenlerde etkileyebilir. Bu durum bağımsız değişken, neden ile bağımlı değişken, sonuç arasında ilişki kurulmasını zorlaştırır. C. Korelatif araştırmalar. Bağımlı, bağımsız değişken ayrımının bulunmadığı ya da yapılamadığı durumlarda psikologlar korelatif araştırma tekniğini kullanırlar. Yani çevrede kendiliklerinden mevcut olan ve yine kendiliğinden değişik değerler alan değişkenler arasındaki karşılıklı ilişki korelasyon saptanır. Korelasyonun yapılması için aşağıdaki işlemler yapılır. 1. İlişkisi incelemek istenen değişkenler belirlenir. 2. Değişkenlerin özellikleri göz önüne alınarak en uygun istatistiksel teknik seçilir ve uygulanır. Böylece değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi belirlenir. 3. Değişkenler arasındaki ilişkileri saptayan korelatif araştırmalar, davranışların betimlemesi amacını gerçekleştirir. Ünite ile ilgili sorular. 1. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Psikoloji, B. Sosyoloji, C. Tarih, D. Antropoloji, E. Ekonomi. Yanıt A. Psikoloji, çevre, canlılar ve davranışlar üzerindeki etkileşimi inceler. 2. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin temel araçlarından biri değildir? A. Betimleme, B. Yordama, C. Açıklama, D. Kontrol, E. Kesinlik. Yanıt E. Diğer 4 seçenekte yer alan hususlar psikoloji biliminin temel amaçlarını oluşturur. 3. İnceleme konusu bireylerin davranışlarının sosyal ortamda nasıl etkilendiğini ve bireylerin sosyal ortamı nasıl değiştirmeye çalıştığı olan psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gelişim psikolojisi, B. Sosyal psikoloji, C. Deneysel psikoloji, D. Uygulamalı psikoloji, E. Psikometrik psikoloji. Yanıt B. Sosyal psikoloji, sosyolojiden farklı olarak gruplar ve toplulukları değil, bireyleri inceleme konusu yapar. 4. Organizmanın davranışında döllenmeden ölümüne kadar tüm yaşam boyunca gözlenen psikolojik ve biyolojik değişiklikleri inceleyen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Deneysel psikoloji, B. Gelişim psikolojisi, C. Psikometrik psikoloji, D. Sosyal psikoloji, E. Uygulamalı psikoloji. Yanıt B. Bu daldaki psikologlar gelişimin değişik dönemlerinde ortaya çıkan davranışlar ile çeşitli çevre şartlarının ve kalıtımın davranışları nasıl etkilediğini araştırırlar. 5. Aşağıdakilerden hangisi davranış bozukluklarının tedavisi ile ilgilenir? A. Danışmanlık psikolojisi, B. Klinik psikolojisi, C. Endüstri psikolojisi, D. Okul psikolojisi, E. Eğitim psikolojisi. Yanıt B. Bu daldaki psikologlar davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisinde oldukça önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. 6. Her derecedeki eğitim kurumunda öğrencilerin eğitim ve öğretime ilişkin ve bireysel sorunlarıyla ilgilenen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Endüstri psikolojisi, B. Danışmanlık psikolojisi, C. Klinik psikolojisi, D. Psikometrik psikoloji, E. Eğitim psikolojisi. 7. Belirli davranışları ve bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? A. Anket, B. Vaka incelemesi, C. Mülakat, D. Test, E. Soru listesi. 8. Aşağıdakilerden hangisi betimsel tekniklerden biri değildir? A. Doğal gözlem, B. Anket, C. Mülakat, D. Vaka incelemesi, E. Bağımsız değişkeni değişimleme. 9. En basit organizmalardan karmaşıklara doğru gidildikçe davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları inceleyen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşılaştırmalı psikoloji, B. Sosyal psikoloji, C. Gelişim psikolojisi, D. Danışmanlık psikolojisi, E. Örgüt psikolojisi. 10. Bir organizmada yer alan ve bir organizma tarafından yapılan her türlü eylem aşağıdakilerden hangisidir? A. Duygu, B. Algı, C. Duyum, D. Refleks, E. Davranış. Yanıt anahtarı 6B, 7D, 8E, 9A, 10E. Ünite 12. Yaşam boyu gelişim psikolojisi. Ünite ile ilgili bilgi. Davranışların çeşitli kuramlar tarafından nasıl açıklandığını ve Piaget'in bilişsel geliş dönemlerini iyi öğreniniz. Giriş. Yaşam boyu gelişim psikolojisi, döllenmeden ölüme kadar olan zaman boyutunda, yaşa bağlı olarak görülen düzenli ve birbirini takip eden değişimleri inceler. İnsan gelişimini incelemenin temel amacı, yaşam boyu devam eden değişim sürecini ve doğasını anlamaktır. Gelişim psikologları, insanı fiziksel, bilişsel, kişilik ve sosyal gelişimi olmak üzere 4 alanda incelemektedirler. Davranışın gelişmesinde biyolojik ve çevresel faktörler. Gelişim psikologları şu iki temel soruya yanıt bulmaya çalışırlar. Gelişim kalıtsal, genetik özelliklerden mi yoksa çevre tarafından mı etkilenir? Gelişim hayat boyu devam eden sürekli bir süreç midir yoksa bir seri farklı dönemlerden mi oluşmaktadır? Kalıtımın gelişim üzerindeki etkileri, olgunlaşma. Tüm canlılar genetik bir plana göre gelişirler. Olgunlaşma öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme planına göre doğal olarak gelişmeyi ifade eder. Örneğin tüm bebekler önce emeklemeyi, sonra ayakta durmayı, daha sonra da yürümeyi öğrenirler. Çevrenin gelişim üzerindeki etkileri, öğrenme, sosyalleşme. Öğrenme, çevrenin içinde bulunan doğa ve toplumsal ortam, davranış üzerinde uzun süreli değişikliklere neden olduğu temel süreçtir. Başka bir ifade ile davranış biçiminde, duygu ve düşüncelerde sürekli değişikliklere neden olan yaşantılardır. Sosyalleşme çocuğun toplum tarafından kabul edilen değerlere, inançlara, tutumlara, örf adet ve beklentilere göre davranışlarını geliştirme sürecidir. Kalıtım ve çevre arasındaki ilişki. Bugün davranışların ne kadarının olgunlaşmaya, ne kadarının öğrenmeye bağlı olduğu tartışması halen devam etmektedir. Ancak ortaya konulan kesin bir sonuç vardır ki, o da olgunlaşma ve öğrenme arasında çok sıkı bir bağlantı olduğudur. Örneğin bütün insanlar konuşmayı öğrenebilme yeteneği ile doğarlar, ancak olgunlaşma onları hazır duruma getirmeden konuşamazlar. Davranışın gelişimini açıklamaya yönelik başlıca kuramlar. A. Uyarıcı davranış, UD kuramı. Uyarıcı davranış kuramcılarına göre bir davranışın tekrar görülme ihtimalini artıran ya da azaltan en önemli neden, o davranıştan sonra gelen pekiştirmedir. Örneğin bir çocuğun canı çikolata istediğinde bu isteğini ağlayarak annesine zorla kabul ettirmesi, o çocuğun bundan sonra aynı durumda aynı davranışı göstermesine neden olacaktır. Bu kuram çocukların konuşmayı nasıl öğrendiklerini, hiç duymadıkları cümleleri nasıl kurduklarını açıklamada yetersiz kalmaktadır. B. Sosyal öğrenme kuramı. Bu kurama göre davranışların oluşması çevresel etkenlere bağlıdır. Bandura'ya göre çocuk başkalarının davranışlarını, değerlerini, inançlarını taklit eder ve zamanla bunlardan bazılarını benimser. Sosyal kuralların bu şekilde içselleştirilmesine özdeşim adı verilmektedir. Özetle, sosyal öğrenme kuramına göre davranışların kaynağı gözleyerek öğrenme ve modellerin örnek alınması yani taklit ve özdeşimdir. C. Dönem kuramları ve gelişim dönemleri. Birey gelişirken belli özelliklerin ön plana geçtiği gelişim aşamalarına dönem denilmektedir. Kritik dönem ise gelişmede önemli sonuçları olan dönemleri ifade eder. Kritik dönemler belirli organların ve işlevlerin gelişmesi için söz konusu olabilir. Genel olarak dönemler şu özellikleri içermektedirler. Var olan dönemdeki davranışlar baskın, basat olmalıdır. Var olan dönemdeki davranışlar niteliksel olarak diğer dönemlerdekinden farklı olmalıdır. tüm çocuklar gelişim dönemlerini aynı hızda geçmeseler de aynı sırada geçmelidirler. Bazı dönem kuramcıları ve görüşleri şöyle özetlenebilir. A. S. Freud ve psikoseksüel gelişim dönemleri. Freud tarafından geliştirilen psikoanalitik kurama göre davranışlar cinsellik ve saldırganlık olarak belirlenen içgüdüsel dürtülerle toplumsal engeller arasındaki çatışmadan kaynaklanmaktadır. Sonuçta sosyal kurallarla bastırılan dürtüler ileride dil sürçmeleri, rüyalar ya da hastalık belirtileri olarak ortaya çıkmaktadır. Freud, kişiliğin temelinin yaşamın ilk 5 yılı içinde atıldığını söylemektedir. B. Erik K. Erikson ve psikososyal gelişim dönemleri. Erikson temelde psikoanalitik kuramcıdır. Ancak iki yön ile psikoanalitik kuramdan ayrılır. Çocukluk dönemlerine ek olarak diğer dönemleri de incelemiştir. Çevresel faktörlere de ağırlık vererek kültürel ve toplumsal etkenlerin önemi üzerinde durmuştur. Psikoseksüel ve psikososyal gelişim dönemleri aşağıda bir tablo halinde verilmiştir. Erikson, psikososyal, 0-1 yaş, oral duysal dönem, temel güven çarpı güvensizlik. Bu dönemdeki bebeklerde beslenme, temizlik, duygusal yakınlık ve fiziksel temas gibi temel ihtiyaçları karşılanırken, kendilerine ve diğer insanlara güvenmeyi öğrenir veya güvensizlik duygusu oluşur. 1-3 yaş, kas anal dönemi, özerklik çarpı utanç, kuşku. Çocuklar beslenme, tuvalete gitme, yürüme, çevreyi keşfetme ve konuşma gibi çeşitli faaliyetleri sırasında yeterlilik duygusu geliştirir veya yetenekleri hususunda kuşku duyarlar. 3-6 yaş, lokomotor, jenital dönem, girişkenlik çarpı suçluluk. Çocuklar yetişkinlere özgü bazı faaliyetleri yapabilmeyi isterler. Ancak ebeveynler tarafından konan aşırı sınırlamalar, çocuğun girişkenliğini engeller, suçluluk duymasına neden olur. 7-11 yaş, latans dönemi, çalışma başarılı olma, çarpı aşağılık duygusu. Latans dönemindeki çocuklar yeni beceriler kazanarak yeterli ve üretken olmayı öğrenirler. Başarısızlık durumunda ise aşağılık duygusuna kapılır ve hiçbir şey yapamazlar. Adolesan, ergenlik dönemi, özdeşim kurma çarpı rol karmaşası. Ergenlik dönemindeki adolesanlar ben kimim sorusuna cevap arayarak cinsel, politik ve mesleki kimliklerini oluşturmaya çalışır veya hangi rolleri gerçekleştirecekleri konusunda karmaşa yaşarlar. Yetişkinlik. Yetişkinlik dönemi yakınlık çarpı yalnızlık. Yetişkinlik dönemindeki genç yetişkinler sevgi ve dostluğu paylaşabilecekleri birilerini ararlar. Eş seçimi bunu başaramadıklarında ise düş kırıklığına uğrama korkusuyla insanlardan uzaklaşırlar. Orta yaş, olgunluk dönemi, üretkenlik çarpı durgunluk. Olgunluk dönemindeki birey anlamlı ve üretken iş yaşamı ve çeşitli faaliyetleri dışında gelecek kuşaklara katkıda bulunmakta veya durgunlaşıp içine kapanmaktadır. Yaşlılık, yaşlılık dönemi, ego bütünlüğü çarpı umutsuzluk. Yaşlılık dönemindeki birey yaşamını anlamlı hale getirmeye çalışmakta veya amacına ulaşamadığı için umutsuzluğa kapılmaktadır. Gelişim dönemi Freud, psikoseksüel oral dönem. Ağız, dil ve dudaklar bebeğin temel haz alma bölgeleridir. Bu dönemdeki en önemli uyarıcı faaliyet beslenmedir. Anal dönem, bebeğin temel haz alma bölgesi anüstür. Bu dönemdeki en önemli faaliyet tuvalet eğitimidir. Falik dönem, bu dönemde temel haz kaynağı çocuğun cinsel organıdır. Dönemin sonlarına doğru çocuklar kendi cinsiyetindeki ebeveynleriyle özdeşim kurarak cinsiyet rollerini kazanmaya başlarlar. Latans dönemi, bu dönemdeki çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü okulda geçirdiklerinden, psişik enerjileri ders ve spor gibi geleneksel faaliyetlere yönelir. Cinsel gereksinimler açısından sessiz ve sakin bir dönemdir. Jenital dönem, jenital dönem yetişkinlik süresince devam etmektedir. Sağlıklı yaşamın amacı sevmek ve çalışmaktır. C. Piaget'in bilişsel gelişim kuramı. Piaget ve çalışma arkadaşları farklı yaş gruplarından oluşan çocukların düşünme süreçleri üzerindeki araştırmalarından sonra zihinsel yeteneklerde görülen niteliksel değişmelerin sırasını saptamışlardır. Piaget'e göre çocukların bilişsel gelişim süreci 4 dönemden oluşmaktadır. 1- Duyusal motor dönemi, 0-2 yaş, Bebek dünyayı, etrafında olup bitenleri anlamak için duyu organlarını ve motor becerilerini kullanır. Henüz kavramsal düşünce gelişmemiştir. Bir nesneyi nasıl kullanıyorsa o bağlamda bilmektir. Bebek bu dönemde nesne görüntü alanından çıksa bile hala varlığını devam ettirdiğini öğrenmektedir. Bu duruma Piaget nesne devamlılığı adını vermektedir. 2. İşlem öncesi dönem. 2-7 yaş. Çocuk dili kullanmaya başlar. Ben merkezcil düşünce egemendir. Dünyayı sadece kendi bakış açısına göre değerlendirir. Ancak ben merkezcil düşünce giderek azalmaya başlar ve çocuk başkalarının görüşünü dikkate almayı öğrenir. 3. Somut işlemsel dönem. 7-11 yaş. Çocuk bu dönemde somut mantıksal işlemleri ve istekleri anlayabilir ve günlük yaşamında bunları uygulayabilir. Sezgisel düşünce yerini artık rasyonel ve nesnel düşünceye bırakmaktadır. Bu dönemde sayı ve varlıkları ortak özelliklerine göre sınıflandırma kavramları ile korunum ilkesi gelişir. Korunum. Nesnelerin şekli değişse ve ortama değişik biçimlerde yerleştirilse de ağırlık ve hacimlerinde değişiklik olmayacağını ifade eder. 4. Formel işlemsel dönem, 11 yaş ve sonrası. Gençler soyut kavramlarla düşünebilmeye, hipotezler kurmaya başlarlar. Bu dönemde politik ve sosyal konularda ilgi alanlarına dahil olur. Ünite ile ilgili sorular. 1. Öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme planına göre doğal olarak gelişmeye ne ad verilir? A. Öğrenme, B. Olgunlaşma, C. Algılama, D. Gelişim, E. Büyüme. Yanıt B. Olgunlaşma, kalıtımın gelişim üzerindeki etkisini gösteren bir kavramdır. 2. Çevrenin davranış üzerinde uzun süreli değişikliklere neden olduğu temel sürece ne ad verilir? A. Olgunlaşma, B. Öğrenme, C. Kalıtım, D. Gelişim, E. Kişilik. Yanıt B. Öğrenme davranış biçiminde, duygularda ve düşüncelerde sürekli değişikliklere neden olan yaşantılardır. 3. Aşağıdaki kuramlardan hangisi bir davranışın tekrar görülme olasılığını arttıran ya da azaltan en önemli etkenin o davranıştan sonra gelen pekiştirme olduğunu söylemektedir? A. Uyarıcı davranış kuramı, B. Sosyal öğrenme kuramı, C. Psikoanalitik kuram, D. Psikososyal kuram, E. Dönem kuramı. Yanıt A. Özellikle ilk yıllarda çocukların davranışları aile bireylerinden aldıkları pekiştirme ile şekillenir. 4. Birey gelişirken belirli özelliklerin ön plana geçtiği gelişim aşamalarına ne ad verilir? A. Hedef, B. Öğrenme, C. Uyarıcı, D. Dönem, E. Algı. Yanıt D. En basit dönem sınıflaması yaşa göre yapılmaktadır. 5. Davranışların cinsellik ve saldırganlık olarak belirlenen içgüdüsel dürtülerle sosyal engeller arasındaki çatışmalardan kaynaklandığı görüşü hangi kurama aittir? A. Psikoanalitik kuram, B. Uyarıcı davranış kuramı, C. Sosyal öğrenme kuramı, D. Yapısal baskı kuramı, E. Kontrol kuramı. Yanıt A. Psikoanalitik kuram Sigmund Freud tarafından geliştirilmiştir. 6. Davranışların kaynağının gözleyerek öğrenme ve modellerin örnek alınması olduğunu söyleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal öğrenme kuramı, B. Uyarıcı davranış kuramı, C. Dönem kuramı, D. Evrim kuramı, E. Tanımlama kuramı. 7. Piaget'e göre nesne devamlılığı yeteneğinin kazanıldığı gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Duysal motor dönem, B. İşlem öncesi dönem, C. Somut işlemsel dönem, D. Formel işlemsel dönem, E. Hiçbiri. 8. Piaget'e göre korunum ilkesi hangi bilişsel gelişim döneminde gelişir? A. Duysal motor dönemi, B. İşlem öncesi dönem, C. Somut işlemsel dönem, D. Formel işlemsel dönem, E. Hiçbiri. 9. Aşağıdaki kuramcılardan hangisine göre sosyal modeli gözleyerek ve taklit ederek yeni davranışlar kazanılır? A. Erikson, B. Bandura, C. Piaget, D. Watson, E. Freud. 10. Erikson'a göre çocuklar hangi dönemde başarısız oldukları için aşağılık duygusuna kapılırlar? A. Lokomotor, jenital dönem, B. Latans, C. Ergenlik, D. Yetişkinlik, E. Olgunluk. Yanıt anahtarı 6A, 7A, 8C, 9B, 10B. Ünite 13. Güdüler ve duygular. Ünite ile ilgili bilgi. Güdülerin hiyerarşisi ve sınıflandırılması iyi bilinmelidir. Güdüler ve duygular davranışlarımızı belirleyen temel süreçler arasında yer alırlar. Güdü. Güdü denince ilk aklımıza gelmesi gereken şey bireyi harekete geçiren ve davranışta bulunmaya iten güç olmalıdır. O halde güdü bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve devamlılığını belirleyen bireye ait içsel bir güç olarak ifade edilebilir. İşte belirli hedefleri olan bu davranışlara güdüsel davranışlar adı verilir. Buradaki hedef olumlu ya da olumsuz olabilir. Olumlu hedefler yaklaşılmak istenen, olumsuz hedefler ise kaçınılmak istenen hedeflerdir. Bunun dışında bazı hedefler doğuştan gelebilir. Örneğin su içmek gibi. İşte bu tür hedeflere birincil hedefler adı verilir. Bazı hedefler ise öğrenme yoluyla sonradan ortaya çıkar. Başarılı olmak, itibar gibi. Güdüsel davranışlarımızın bazıları fizyolojik ihtiyaçlarla, bazıları ise çevresel uyarıcılar ile ilgili olabilir. A. İçsel güdüleyiciler. Güdüsel davranışların başlamasına yol açan fizyolojik kaynaklı nedenlere dürtü denir. Başka bir ifade ile bir ihtiyacın sebep olduğu rahatsızlık ve gerginlik durumudur. Dürtüler en belirgin içsel güdüleyicilerdir. Örnek olarak açlık ve susuzluk dürtülerini verebiliriz. B. Dışsal güdüleyiciler. Güdüsel bir davranışın başlamasına neden olan çevresel uyarıcılara özendirici denilmektedir. Güdülerin sınıflandırılması. A. Birincil güdüler. Bunlar öğrenilmemiş birincil hedefleri olan güdülerdir. Bu güdülerin hedefleri doğuştandır. Birincil güdüleri üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar açlık ve susuzluk gibi fizyolojik kökenli güdüler, cinsellik ve analık gibi fizyolojik bir kökeni olan ancak bu kökenden bağımsız olarak devam edebilen güdüler, faaliyet ve manipülasyon güdüleri. Bunlar merak, araştırma, kurcalama ve faaliyet gibi fizyolojik kökeni olmayan güdülerdir. B. Sosyal güdüler. Sonradan öğrenme yoluyla kazanılan ve sadece insana özgü olan güdülerdir. Doğrudan ya da dolaylı olarak insanlarla ilgili güdüler olarak da tanımlanabilirler. Birçok türü vardır. Ancak psikologların önemli üzerinde durdukları iki tanesi, bağlanma güdüsü ve başarma güdüsüdür. Güdülerin hiyerarşisi. Abraham Maslow'a göre güdülerin evrensel bir hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşik sıralamayı aşağıdaki şekil yardımıyla daha iyi görebiliriz. Kendini gerçekleştirme, kendine güven, başarı, statü, şöhret, itibar, bağlanma, sevme, sevilme, güvenlik ihtiyacı, fizyolojik ihtiyaçlar, yemek, su, hava vesaire. Maslow'a göre davranışlarımızı yönlendirmede herhangi bir basamakta bulunan güdüler, kendilerinden daha üst basamakta bulunan güdülere göre öncelik taşımaktadır. Buna göre örneğin dördüncü basamaktaki ihtiyaçlarını başarı, itibar, statü giderememiş bir kişinin kendini gerçekleştirme ihtiyacı ile ilgili güdülerden daha fazla etkilenmesi mümkün değildir. Duygular. Duygunun açık bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Ancak duygunun üç yönünden söz etmek mümkündür. A. Duyguların fizyolojik yönü. Bir takım fizyolojik tepkiler duygularımıza eşlik eder. Duyguların şiddeti arttıkça fizyolojik tepkilerinde şiddeti artar. B. Duyguların ifade yönü. Duygularımıza doğrudan gözlemleyemediğimiz fizyolojik tepkilerin yanı sıra doğrudan gözlemleyebildiğimiz bazı davranışlar eşlik eder. Bu davranışlar daha çok yüz ifadeleri ve çıkarılan sesler şeklinde kendini göstermektedir. C. Duygusal yaşantı yönü. Duygular aynı zamanda bizim farkında olduğumuz, hissettiğimiz öznel yaşantılardır. Duyguların korku, öfke, mutluluk gibi çeşitli boyutları vardır. Korku. Burada önemli olan hususlardan birisi kaygı ile korkunun aynı şey olmadığıdır. Kaygı bir nedeni bulunmayan korkudur. Öfke. Öfkenin en temel nedenlerinden birisi bireyin hedefe yönelik davranışlarının engellenmesidir. Mutluluk. Mutluluk en basit şekilde hedefe ulaşıldığında duyulan hoş bir duygu olarak tanımlanabilir. Psikosomatik bozukluklar. Psikosomatik bozukluklar uzun süreli duygusal gerilimlerden kaynaklanan mide ülseri, kalp damar rahatsızlıkları gibi fiziksel rahatsızlıklardır. Ünite ile ilgili sorular. 1. davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen içsel güçlere ne ad verilir? A. Duyum, B. Algı, C. Güdü, D. Hedef, E. Tutum. Yanıt C. Güdü denilince her şeyden önce aklımıza bireyi harekete geçiren bir güç gelmelidir. 2. Fizyolojik bir ihtiyacın neden olduğu rahatsızlık ve gerginlik durumuna ne ad verilir? A. Güdü, B. Dürtü, C. Bilinç, D. Özendirici, E. Uyarıcı. Yanıt B. Güdüsel davranışlarımızın büyük bir kısmı fizyolojik ihtiyaçlarımızın yol açtığı dürtülerden kaynaklanır. 3. Aşağıdakilerden hangisi birincil güdü sınıflandırmasına girer? A. Başarı, B. Merak, C. Bağlanma, D. Sosyal onay görme, E. Hiçbiri. Yanıt B. Birincil güdüler doğuştandır, yani öğrenilmemiş birincil hedef olan güdülerdir. 4. Öğrenme yoluyla sonradan kazanılan ve doğrudan ya da dolaylı yoldan insanlarla ilgili olan güdülere ne ad verilir? A. Birincil güdüler, B. Sosyal güdüler, C. İkincil güdüler, D. Ekonomik güdüler, E. Fizyolojik güdüler. Yanıt B. Davranışlarımızın büyük bir kısmını bu tür güdülerimiz belirler. 5. Maslow'a göre aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi diğerlerinden daha önce tatmin edilmeye çalışılacaktır? A. Güvenlik, B. Başarı, C. Sevgi, D. Kendini gerçekleştirme, E. İtibar. Yanıt A. Maslow'a göre alt basamaktaki bir ihtiyaç üst basamaktaki bir ihtiyaca göre her zaman öncelik taşır. Hatırlanacağı gibi güvenlik ihtiyacı ikinci basamakta yer almaktadır. 6. Nedeni belli olmayan korkulara ne ad verilir? A. Psikomatik tepki, B. Dürtü, C. Otonom tepki, D. Kaygı, E. Öfke. 7. Maslow'a göre hiyerarşinin en alt basamağında hangi ihtiyaçlar yer alır? A. Kendini gerçekleştirme, B. Güvenlik, C. Fizyolojik ihtiyaçlar, D. Başarı, itibar, statü, E. Bağlanma, sevme, sevilme. 8. Güdüsel bir davranışın başlamasına neden olan çevresel uyarıcılara ne ad verilir? A. Özendirici, B. Dürtü, C. Güdü, D. Algı, E. Duygu. 9. Belirli hedefleri olan davranışlara ne ad verilir? A. Fizyolojik davranışlar, B. Sosyal davranışlar, C. Ekonomik davranışlar, D. Güdüsel davranışlar, E. Psikolojik davranışlar. 10. Maslow'a göre aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar hiyerarşisinin 4. basamağında yer almaz? A. Kendine güven, B. Başarı, C. İtibar, D. Şöhret, E. Bağlanma. Yanıt anahtarı 6D, 7C, 8A, 9D, 10E. Ünite 14. Duyum ve algı. Ünite ile ilgili bilgi. Dikkati belirleyen unsurlar ile derinlik algısına yol açan ipuçlarına iyi çalışınız. Bir uyarıcının davranışa neden olabilmesi için bu uyarıcının organizma tarafından fark edilmesi gerekir. Bu da duyum ve algı denilen birbirini tamamlayan iki süreç sayesinde mümkün olur. Duyum. Duyum çevremizdeki uyarıcıların enerji değişikliklerinin sinir akımı haline dönüştürülerek beynimize ulaştırılmasıdır. Söz konusu uyarıcıları yani enerji değişikliklerini sinir akımı haline dönüştüren organlara duyu organları adı verilir. Algı. Algı duyu organları aracılığı ile kaydedilen uyarıcıların beynimiz tarafından örgütlenip, yorumlanarak anlamlı hale getirilmesidir. Özetle algı, duyumların anlamlandırılması sürecidir. Duyumların anlamlı hale dönüştürülmesi rastgele değil, belirli kurallar çerçevesinde olur. İşte bu ilkelere algının özellikleri adı verilir. Algının 4 temel özelliği vardır. Bunlar, A. Seçicilik. Duyu organlarımız çok sayıda uyarıcı tarafından etkilenmesine rağmen, biz sadece içlerinden seçtiğimiz bazı uyarıcıları algılarız. Bu seçimde etkili olan en önemli süreç dikkattir. Duyu organlarını etkileyen uyarıcıların hangilerine dikkat edileceği uyarıcının yapısına ve algılayan kişinin özelliklerine bağlıdır. Dikkat belirleyen uyarıcı yapısına ilişkin etmenler. Kontrast, zıtlık. Siyah giysili bir grupta beyaz giyinen kişinin algılanma olasılığı gruptaki diğerlerine nazaran daha yüksektir. Şiddet ve büyüklük, hareket, tekrar, gariplik ve yenilik, dikkati belirleyen bireysel etkenler, beklentiler, ihtiyaçlar, ilgiler, öğrenme. B. Değişmezlik. Örneğin kitaplığımızda duran ansiklopedileri bazen kitap bazen de klasör gibi algılayamayız ya da televizyondan gelen sesin yeri bulunduğumuz yere göre değişmez. Algının bu özelliği olmasaydı insanın çevresini tanıması imkansız olurdu. C. Örgütlenme. Duyu organlarımız tarafından kaydedilen uyarıcıların tek tek değil, anlamlı ilişkiler bütünü içinde algılanmasını ifade eder. Örneğin müzik dinlediğimizde ayrı ayrı notalar değil, bütünlüğü olan bir ezgi işitiriz. Örgütlenme kendisini üç değişik biçimde gösterir. Şekil-zemin algısı. Nesnelerin üzerinde ya da içinde bulundukları çevreden farklı olarak algılanmasıdır. Örneğin raftaki bir kitabı ayrı, rafı farklı olarak algılarız. Gruplama. Aynı anda algıladığımız birçok uyarıcıyı anlamlı bütünler oluşturacak şekilde algılarız. Tamamlama. Uyarıcılar arasında boşluklar olduğunda bu boşluklar tamamlanır ve uyarıcılar anlamlı olan bir nesne olarak algılanır. D. Derinlik algısı. Derinlik algısı nesneleri üç boyutlu olarak sağ, sol, yukarı, aşağı, derinlik olmak üzere algılamamızla ilgilidir. Derinlik boyutunun algılanabilmesi için bazı ipuçlarına gerek vardır. Sadece tek bir gözle elde edilen ipuçlarına monoküler ipuçları adı verilir. Ancak bazı ipuçlarının ortaya çıkabilmesi için iki gözün birlikte çalışması gerekmektedir. Bu tür ipuçlarına ise binoküler ipuçları adı verilir. Monoküler ipuçları, gölgeler, araya girme. Bir nesne başka bir nesnenin görünmesini kısmen engellediğinde görüşü engellenen nesne daha uzaktaymış gibi görünür. Açıklık, sadece kenar çizgileriyle görünen nesneler tüm ayrıntılarıyla görebildiğimiz nesnelere nazaran daha uzaktaymış gibi görünürler. Doğrusal perspektif, büyüklüklerini bildiğimiz nesneler uzaktayken demir yolu rayları örneğinde olduğu gibi olduklarından daha yakın görünürler. Göreli yükseklik, yüksek olan nesneler kendilerinden daha yakında olan nesnelerden daha uzaktaymış gibi algılanırlar. Binoküler ipuçları, alt tabakasal farklılık. İki gözümüz arasında belirli bir aralık bulunması nedeniyle gözlerimizden her biri bu nesnenin farklı bir yönünü görür. Konverjans, bakmakta olduğumuz bir nesnenin bize doğru yakınlaşması durumunda daha net bir görüntü sağlamak için göz bebeklerimiz birbirine yaklaşır. Bu duruma konverjans adı verilir. Algı yanılmaları, algımızın örgütlenme ve değişmezlik özelliklerinden dolayı zaman zaman algı yanılmaları görülebilir. Algı yanılmalarından biri olan Müller-Lier illüzyonu ise yandaki iki çizginin eşit boyda olmasına rağmen okları dışarıya doğru olanın diğerinden uzun olarak algılanmasıdır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Çevremizdeki enerji değişikliklerinin sinir akımı haline dönüştürülerek beynimize ulaştırılmasına ne ad verilir? A. Algı, B. Uyarıcı, C. Öğrenme, D. Duygu, E. Duyum. Yanıt E. Enerji değişikliklerini yani uyarıcıları sinir akımı haline dönüştüren organlara da duyu organları adı verilir. 2. Duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beynimiz tarafından örgütlenip yorumlanarak anlamlı hale getirilmesine ne ad verilir? A. Duyum, B. Öğrenme, C. Algı, D. Tutum, E. Kişilik. Yanıt C. Duyumu uyarıcıların duyu organlarımız üzerinde bıraktığı etki, algıyı da bu etkiye verdiğimiz anlam olarak düşünebiliriz. 3. Belirli bir anda duyu organlarımızı etkileyen uyarıcılar arasından hangilerini seçerek algılayacağımızı belirleyen en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir? A. İhtiyaçlar, B. İlgiler, C. Öğrenme, D. Dürtü, E. Dikkat. Yanıt E. Genellikle üzerinde dikkat yoğunlaştırılan uyarıcılar algılanırken diğer uyarıcılar belirsiz bir biçimde algılanır ya da hiç algılanmaz. 4. Aşağıdakilerden hangisi algının özelliklerinden biri değildir? A. Seçicilik, B. Değişmezlik, C. Örgütlenme, D. Derinlik algısı, E. Somutluk. Yanıt E. Diğer 4 seçenek algının 4 temel özelliğini gösterir. 5. Duyu organlarımızı etkileyen uyarıcıların tek tek değil, anlamlı ilişkiler bütünü içinde algılanmaları algının hangi özelliği ile ilgilidir? A. Seçicilik, B. Örgütlenme, C. Değişmezlik, D. Derinlik algısı, E. Hiçbiri. Yanıt B. Algının örgütlenme özelliği olmasaydı, örneğin bir müzik parçasını bütünlüğü olan bir melodi şeklinde değil, tek tek notalar halinde algılardık. 6. Aşağıdakilerden hangisi derinlik algısına yol açan moleküler bir ipucu değildir? A. Gölgeler, B. Araya girme, C. Açıklık, D. Doğrusal perspektif, E. A. Tabakasal farklılık. 7. Bakmakta olduğumuz bir nesne bize doğru yakınlaştıkça daha net bir görüntü sağlamak üzere göz bebeklerimizin birbirine yaklaşmasına ne ad verilir? A. Konverjans, B. A. Tabakasal farklılık, C. Açıklık, D. Araya girme, E. Doğrusal perspektif. 8. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen bireysel etmenlerden biri değildir? A. İhtiyaçlar, B. İlgiler, C. Öğrenme, D. Tekrar, E. Beklentiler. 9. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı yapısına ilişkin etkenlerden biri değildir? A. Kontrast, B. Hareket, C. Tekrar, D. Öğrenme, E. Gariplik. 6. kaset, 1. yüzün sonu.